Ayrım 3. Sayfa 24. Evet, dil ölü. Gereksiz topaçlaşmış, kupkuru, üstelik solumana engel olan bir organ. Tükrük de kalmamış ağzında. Önce yoğunlaşmış katran gibi olmuş. Sonra büsbütün kurumuş, taş kesilmiş. Şimdi ufalanıp toz olmuş. İnce, incecik bir toz. Nefes almaya çalışırken solunum organlarına yayılan, ciğerlerine, kanına bulaşan, beynini kaplayan bir toz. Kendin de tüm bir tozsun şimdi. Bu tozun geçebilmesi için son bir gayret gösteren dilin ağız boşluğunun orta yerinde toplanıyor, bir yumak oluyor ve ölüyor. Handi ise bu dil kopuverecek. Handi ise bu dili yutuvereceksin. Korkunç bir nefes darlığı. İnsan böyle bayılır zahir, diyor damarlarındaki bitkin kan fısıldıyor. Böyle diye karşılık veriyor o acayip ses gayet yumuşak bir tonda. Deniz kıyısından dikine yükselen çıplak bir dağ. Doruğu 2-3 bin metre yükseklikte. Dorukta iki arkadaşın, ellerinde de çok uzun bir ipin ucu. İpin öbür ucuna beni bağlamışlar. Denizdeki beyaz bir sandala binmem için indiriyorlar beni bu çıplak uçurumdan aşağı. Sonra sandal yok oluyor. Ellerime ve ayaklarıma hükmedemiyorum. Fena bağlamışlar beni. Ağırlığımla orantılı olarak doruktakiler kalama veriyorlar iple. Ayaklarım suya değiyor. Çevreme bakınıyorum umutsuz, beyaz sandalı görmek için. Yok meydanda. Başım suyun dışında kaldığı sürece çevreme bakıyorum. Denizin yüzünde gezdiriyorum bakışlarımı. Hiçbir şey görünmüyor. Sular şimdi boynum hizasında, çenemi okşuyorlar. Sonra yavaş yavaş dudaklarıma değiyor. Son soluklarımı almaya çalışıyorum acele. Ama neden? Neden bağırmıyorum bir kez daha, diyorum kendi kendime. Çekin beni yukarı, diye neden bağırmıyorum? Şimdi nefes almam imkansız. Sade gözlerim suyun yüzeyinde. Sertleşiyorum kendi kendime. Ayaklarımı çırpıyorum, silkiniyorum. Çekin beni yukarı diye bağırmak istiyorum ama ağzımdan giren sular içime hücum ediyor. Çatlayacağım. Boğazımdan aşağı inen suların lıkırtısından başka bir şey duyamıyorum. Gözlerim olanca gücüyle açılmış bu sıvı cehennemi seyrediyor. Ta dibine kadar. Birinin bana yaklaştığını görüyorum. Ayaklarımdan tutuyor. Öylece dikine, iterek yukarı çıkarıyor. Çıkarabilecek mi dersiniz? Camdan bir maskenin ardından bu adamın yüzünü görür gibi oluyorum. Sonra işler karışıyor. İpin altında Almanları görüyorum. Tercüman kovadaki suyu yüzüme boşaltıyor. Bağırdığım için kızıp beni azarladıklarını duyuyor gibiyim. Dikenli bir şeyle bana vuruyorlar olacak. Ellerinden kurtulup tekrar denize gömülüyorum. Bana yardım edebilecek biri çıkacak mı acaba? Beni bir gören oldu mu dersiniz? Suyun yüzünden sönük, belirsiz sesler geliyor. Boğuluyor yahu. Yuttu, dilini yuttu. Balıkların vücuduma değdiklerini duyuyorum. Sırtım, ah şu sırtımdaki ağrı. Şimdi dibe değiyor ayaklarım. O kadar. Ayıldığımda sırt üstü yere uzanmış buldum kendimi. Yuttuğum suların çıkması için o bilinen hareketleri yaptırıyorlar. Yavaş yavaş, çok yavaş ağzıma bazı aletler sokmaya çalıştıklarını anlıyorum. Dişlerim kenetlenmiş, sızlıyor, hissizleşiyor. Ne oluyor? Olacak olan oluyor anlaşılan. Bir E ile ağzımı açmaya çalışıyorlar. Dudaklar ve dişler inatla kapanmış. Onlara yardım etmek istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Aç ağzını diyor tercüman. Yüzüne bakıyorum ama karşılık verecek durumda değilim. Veremiyorum. Açmazsan boğulursun. Neredeyse dilini yutacaksın. Hadi aç, açmaya çalış. Yavaş yavaş. Ha şöyle. Bana yalvarıyor sanki. Ben heyecanımla, güçsüz çabamla, o E ile ve başka aletlerle uzun müddet uğraştık durduk bu işi başarmak için. Birden boğazımda katı bir yumrunun topaçlandığını hissediyorum. Bir kuvvetin içeri doğru ittiği bir yumru. İçeri doğru biraz kayıyor. Upuzun, ıslık gibi bir soluk almayı başardım. İçimde hapsedilen hava sanki dışarı çıkıp özgürlüğe kavuşmak istercesine boğazımı ve kulak zarlarımı zorluyor. Bir saralının feryadına benzer bir uğultu ile dışarı fırlıyor. Ağız kendiliğinden açılıyor. Dilimi çekmeye çalışıyorlar şimdi. Kerpeten, cımbız kullanıyorlar bu iş için. Dudaklarımı kımıldatıyorum. Tercüman hayvan gibi bana bakıyor. Sormak aklına geliyor bir aralık. Su ister misin? Evet diyorum gözlerimle. kovadaki siyah sudan biraz akıtıyor ağzıma. Bu ilk miktarı ağzım bir sünger gibi emiyor. Dilim kendiliğinden, aletlerin yardımına lüzum kalmadan yerini buluyor. Ama kımıldamayı, konuşmayı unutmuş. "Nereye sakladın silahları?" diye üçü birden üzerime eğilip soruyorlar. Sorguyu yapan Alman bir şeyler söylüyor. Tercüman tercüme ediyor. "Silah varmış sende." Gözlerimle hayır diyorum. "Yok." "Konuşamıyor musun?" Bu sefer hem dudaklarım hem de gözlerimle karşılık veriyorum. "Evet öyle. Konuşamıyorum. Elimden gelmiyor konuşmak." Tercüman naklediyor. Ben bu an gerçek bir cennet düşünüyorum. Hücrem geliyor aklıma. Alman yapılması gereken bir şeyler söylüyor. Sonra çıkıyorlar. Tercümanla yalnız kalıyoruz. "Konuşacak mısın?" diye çıkışıyor sert sert. Tekrar dudaklarımı kıpırdatıyorum. "Ulan bırak bu numaraları, yutmayız. Nasıl çözülürmüş dilin şimdi göreceksin bak." Başarıyı kendine mal etmek için kararlı bu adam. Efendilerinin huzuruna kurula kurula çıkacak, tebessüm edecek, iftihar duyacak, beni nasıl söylettiğini, bu işi nasıl başardığını anlatacak. Buna hazırlıyor kendisini besbelli. Masadan bir gazete alıyor. Tercüman gazeteyi buruştururken başlığı ilişiyor gözüme. Das Reich. 4 sayfelik, huni biçiminde katlıyor gazeteyi. Ucunu ateşliyor. Çeneme doğru yaklaştırıyor. Gözlerimi kapıyorum. Alevler yüzümü yalıyor. Yanık kağıt ve kıl kokusu geliyor burnuma. İnsan etinin çok çabuk ateş aldığını duymuşluğum var. Kıvranıyorum ama gövdem öyle ağır ki, acı öyle dayanılmaz ki, herif kızıyor. "Ben senin iyiliğini istiyorum be. Bir elen olarak sana tavsiyem. Neden susuyorsun? Neden konuşup bir an önce evine gitmek istemiyorsun?" Konuşmayacağımı anlamış olacak ki elindeki gazeteyi yere fırlatıyor, beni odama götüreceklerini müjdeliyor. İstirahat etmem, dinlenmem için. Tekrar sorguya çekilinceye kadar biraz dinlenip toparlanmam için. Bana yardım ediyor, ayağa kalkmama yardım ediyor sözde. Terliyor, kızarıyor, kabahat bendeymiş gibi kızıp köpürüyor ve bir tekme savuruyor rastgele. Tekme tam midemde. Sonra tekrar beni kaldırmaya çalışıyor, küfrediyor, sert sert yüzüme bakıyor. Nihayet bir aralık ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Biraz tutsaydı bari, tutmuyor, tekrar düşüyorum. "Allah kahretsin seni emi, kötürüm pezevenk," diye çıkışıyor. Besli katır gibi tepiniyor. Bu sıra aklıma insan gövdesinin ayakta nasıl denge sağladığı konusu üzerine bir mühendis arkadaşın vaktiyle yaptığı bilimsel bir açıklama geliyor. Bu acayip açıklamanın o zaman bendeki tepkisini hiç unutamam. Mühendis arkadaşa göre bu bir mekanik problemiymiş. Ama mühendisin dediği insan gövdesi. Merlin'deki bir tutsağın gövdesi değil. Hani benim ellerim, kollarım, ayaklarım. Nerede o belimin yaylanışı, nerede o insan gövdesinin sayısız ince hareketlerin meydana getirdiği mucize? El yerine kendi başına buyruk bir çift hayvan eli sicime bağlı boynumdan sallanıp durmakta. Bir adım atmaya gör. Bu havan ellerinin gelişi güzel, hiçbir istek, hiçbir iradeye bağlı olmadan diledikleri gibi kalçalarımı okşadıklarını, sağa sola sallandıklarını görüyorum. Senin değil bu eller. Yemyeşil, şişik parmakları yok olmuş, kaybolup gitmiş. İlk anlarda asılmama yarayan o acayip araçlardan birinin gövdemin bir yerine yapışıp kaldığını, hareketlerime engel olduğunu sandım. Şöyle bir yokladım kendimi. İşte o zaman ellerimin feci halini fark edebildim ancak. Kafa tamamen hissiz, omuzlardan ayrı. Bir demirle ense köküme kuvvetle vurmuşlar gibi. Tek adım attın mı durmak zorundasın. Kafan bir tarafa, ellerin öbür tarafa çekiyor gövdeni. "Yürü, yürüdükçe açılırsın. Bir şeyciğin kalmaz," diye öğüt veriyor o yufka yürekli elen. "Yürü be birader, işimiz gücümüz var. Evde bekleyen çoluk çocuğumuz var. Lala Paşa mı eğlendireceğiz yani? Nedir bu senin yüzünden çektiğim?" Tutuklulardan 2 kişi çağırıp beni kaldırtıyor yerden. Masum çocuklar geliyor gözümün önüne, yorgun argın. İşinden dönen babalarını kucaklayıp öpmek için bekleşen yavrular. Ah diyorum, bu yavrular keşke babalarının ne iş yaptığını öğrenmeseler. Yedikleri ekmeğin nasıl kazanıldığını, nasıl insanlara yapılan işkencelerin, dökülen kanların bedeli olduğunu görüp, günün birinde insanlardan da, kendilerinden de, hayattan da nefret etmemeleri için bunu öğrenmelerini istemiyorum. Hiçbir zaman öğrenmemeli bunu bu yavrular, bilmemeli diyorum. Babalarını unutmaları gerektiği kadar bunu da bilmemeleri gerek. Bu korkunç sırrı biz de onlara hiçbir zaman açıklamayacağız. Bir insanın yanlış yola sapmaması için nasıl yetiştirilmesi gerekirse öylece, gerekli şefkat ve sevgiyi esirgemeden bu yavruları büyütüp yetiştireceğiz. Ne zaman olacak bu? O zaman, bir gün. Günün birinde güneş elbette esir ülkemiz içinde doğacak. Beni yerden kaldıran o iyi arkadaşlara bakıyorum. Genç çocuklar, 22-23 yaşlarında. Kollarını bükmeden, kımıldatmadan, sarsıp da bir yerimi acıtmaktan korkarak taşıyorlar beni. Gardiyan elindeki anahtarlarla kapıda bekliyor. Usulcacık yere bırakıyorlar beni. Alçak sesle tatlı sözler, yürekten gelen sözler söylüyorlar. Sırtı gardiyana dönük olanı eğilip alnımdan öpüyor çaktırmadan. Dayan arkadaş diyor. Gözlerim yaşarıyor. Dudaklarımı üst üste açıp kapıyorum bu delikanlıya. Ne demek istediğimi anlıyor. Su ister misin diye soruyor. Evet diyorum işaretle. Yarı Almanca, yarı Elence gardiyana bana biraz su getirmesine müsaade etmesini rica ediyor, yalvarıyor. Nix su. Bu komünist. Los, los. Hücreyi kilitleyip gidiyor. Merdivenlerde ayak seslerini duyuyorum. 2 dakika geçmeden hücremin penceresinden bir kadın sesi duyuyorum. Arkadaşım diyor bu ses. Bir doz sesi bu. Bir şey düşüyor içeri. Bütün gücümü topluyorum. Yavaş yavaş kıvrılarak başımı kapı tarafına çeviriyorum. Düşen ıslak bir havlu. Henüz yaşamakta olan insanların şefkati bu. Yaşanılmaz hayatı yaşanabilir hale getirmeye çalışan, bu hayatı biraz süslemeye çabalayan bir şefkat örneği. Bu havluyu alevler içinde kavrulan ağzıma sıkmak, suyun ağzımdan taştığını, beni boğduğunu, yüzüme birer kor parçasına dönmüş gözlerime yayılışını duymak istiyorum. Ama hangi ellerle, hangi güçle bunu yapabilirim? Biraz daha uzanıp havlunun ucuna dişlerimle yetişmeye çalışıyorum. Ama dudaklarım başımdan aşağı inen kaynar sudan, kırbaç izlerinden, yanıklardan berbat bir durumda. Dudaklarımın arasına bu havluyu alabilmem imkansız. Bu işi elimden geldiğince dişlerimle yapmaya çalışıyorum. Böylece dudaklarım aralıklı, ancak dişlerim ve dilimle yalayabiliyorum havluyu. O iyi insanların sevgi ve dayanışma duygusunun bana bu cehennemde, bu hislerin insanlığın bulunmasına imkan olmayan bu yerde ulaştırdığı bu serin havluyu. Öyle yorulmuşum ki, solumak bile yük oluyor. Kafan düşünebilmekten aciz. Her şey çözülmüş, felce uğramış. Tek istediğin şey şu an sonunun gelmesi. Gelecek acılardan kurtulmak için tek çıkar yol bu. Daha beteri olamaz yaptıklarından. Bu gerçek beni biraz olsun ferahlatıyor. Bütün varlığım acı bir umursamazlık ve alay sembolü şimdi. Her şeye karşı. Burada olup biten ya da ileride olacak olan her şeye karşı. Önümdeki gecenin beni sağ bulmayacağına %100 inancım var. Duyular ve düşünceler yavaş yavaş zayıflıyor, felce uğruyor. Kapı açılıyor. Vız geliyor bana. Kim isterse gelsin, kim olursa olsun, ne yapacaklarsa yapsınlar. Sırtıma barbarca bir tekme atıyorlar. Kalk ulan ayağa diye bağırıyor tercüman. Kımıldamak bile geçmiyor aklımdan. Böyle bir başarıyı o da benden beklemiyor olacak. Kalk diyorum ulan. Kıpırdamadığımı görünce birden ayaklarımdan çekiyor, hücrenin orta yerinde sırt üstü çeviriyor beni. Yanında sorguyu yapan Alman da var. Çözülmedi mi dili daha bu herifin? Susadın mı ulan? Evet işareti yapıyorum. Aç ağzını ama dikkat et boğulmayasın. Ağzıma bir huniyle sürahiden su boşaltmaya başladı. Tuzlu suydu, zehir gibi. Kendimi savunacak durumda değildim. Başımı bile sallayamıyorum. Ancak boğulmamak için çabuk çabuk içiyorum akıttıkları suyu. Böyle kötü bir durumda organlarının da bir iş görebilmesi mümkün değil. Ancak içinde bir kin ve inat. Bu kin ve inat, tarihin en sefil kölesi. Yeni nizamın motorize insanı karşısında duyduğum güçsüzlüğün şuuruna vardıkça daha da artıyor, daha da yüceleşiyor. Sulama işi bitince ellerim olacak o güzel yeşil kütük parçalarına yeniden takıyorlar kelepçeyi. Ayaklarımı da bağlıyorlar ama bu iş için demir kelepçe yerine ince tel halat kullanıyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu olup bitenlerden ötesi beni ilgilendirmiyor artık. Ellerimi kesseler bile acı duyacak gibi değilim. Bağlarlarken de ayaklarım daha fazla acımadı. Acının en yüksek noktasını çoktan aştık. Uzun zaman hiç düşünmeden öylece kalıyorum. Ateşim çok yüksek. Sonumu bekliyorum. O kadar. Duygu, istek hiç ama hiçbir şey kalmadı. Salt ölümü bekliyorum. Gelmekte olduğu da bir gerçek. Tek sevinci söylemek istediğim çok sevgili bir ismi dudaklarımın arasından çıkarmayı başardığım an duydum. Bu iş, yani bu sorgu çeşidi tam 4 gün 4 gece sürdü. 3-4 saatlik aralıklarla bir koltuğumdan tercüman, öbüründen sorguyu yapan Alman beni kavrayıp boş un çuvalı gibi sürükleyerek yazıhaneye taşıdılar. Silah varmış sende. Söyle ne yaptın? Nereye sakladın bu silahları? Bu sorular hiç değişmeden tekrarlandı. Ben inkar ettikçe onlar büsbütün kudurdu. Çıldırmış olmasınlar diye düşünüyordum. Öylesine heyecanlı, öylesine garip ve aşırıydı halleri. Yüzleri sanki gizli bir acıyla buruşuyor, elleri titriyor, hırslarından gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oluyordu. Bir gün beni birisiyle yüzleştirdiler. İşkenceden berbat durumda olan biriyle. Gözleri paniğe uğramış bir hayvanınkilere benziyordu. Hemen anladım. Bu adamda sağlam deliller vardı. Gerçekten de silahları ben bu adamdan almıştım. Her şeyin tamam olduğunu, bütün delilleri topladıklarını söylediler. Bu delilleri teker teker saydılar bana. Yüzleştirildiğim o insan kılığından çıkmış adam bana öğütler veriyordu. Müsterih olmamı, hiç üzülmememi söylüyor, ne yapabilirdim diyor. Astılar beni tavana, buldular bütün aracılarımızı. Tabii seni de, dayanamadım. Korkma, bizi öldürmeyecekler. Sen de itiraf et de bitsin bu iş. Söyleyiver benim ne olduğumu, benden satın aldığını o silahları. Öyle değil mi? Adam hızını almıştı bir kez, durur mu hiç? Bulanık, dağınık kafası, gerçekle ilgisi olmayan birçok şeyler uyduruyor. Bütün bu gevezelik seli benim aleyhime. Bütün gizli işleri biliyor bu adam. Birden adamın sözünü keserek. Ben satın aldım ondan silahları diye kabulleniyorum. Çevremdeki leş kargalarının topu birden başıma üşüşüyor. Neden satın aldın? Soruya bak. Neden satın almışım? Bu açık gözlerin maşallahı var. Nazar değmesin. Bu silahları İtalyanlar tanklarını, bayraklarını açık artırmaya çıkardıkları zaman satın aldım. Hıncımı almak için İtalyanlardan da, yurdumu istila eden başkalarından da nefret ediyorum. Kin besliyorum bunlara karşı. Köyümde 25 bin kök zeytin ağacı vardı. Yüzyılların emeği. Kökünden söktüler, evlerimizi yaktılar, havaalanı yaptılar. Anam, iki kardeşim evimizle beraber alevler içinde yandı. Şimdi beni serbest bıraksanız, ben de aynı koşullarla karşılaşsam, aynı şeyi yaparım yine. Bulduğum silahı satın alırım, bayrak da satın alırım. Ne diyeceklerini, bana neler soracaklarını biliyorum. Ona göre kendimi hazırlıyorum. Sir Schön, diyor sorgumu yapan Alman. Peki güzel ama satın aldığın o silahları ne yaptın? İşte bu sır, öyle bir sır ki siz onu benden hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Almanlar birbirinin yüzüne bakıyorlar. Bildiğim birkaç Almanca kelime sayesinde o esneyen uykulu Almanın sorgumu yapan adama çıkıştığını anlıyorum. Bir şeyler söylüyor ona, sorguya çekilenleri daima hep o aynı yola ittiğini, işi inada bindirmeye götürdüğünü ihtar ediyor. Sorgumu yapan Alman düşüncelere dalıyor. Tekrar bakışıyorlar. Bu sessiz anlaşmanın tek bir anlamı var. İş bu kerteye geldi mi, bütün uğraşmalar boşa gitti demektir. Besbelli daha önceden tecrübeleri var ama tecrübelerin verimli olabilmesi için hayal gücü gerek. Yeni nizamın uşakları hiçbir vakit böyle bir zihniyete sahip olamamışlardır, olamayacaklardır. Kurşuna dizileceksin, haberin ola. Biliyorum bunu ve evet... Bunu bekliyorum, hem istiyorum da. Neden istiyorsun? Bu yaptığını sorgudan yedir de ondan. Bütün arkadaşlarını yakaladığımızı söylersek sana ha? Hatta babanı, karını, çocuklarını, onlara da aynı şeyin yapılmasına razı mı olacaksın? Onu da bekliyorum. Demek onlar da bu pis işe burunlarını sokmuşlar, karışmışlar bu işe. Yakalanmaları için karışmış olmaları gerekmez. Neden? Ne demek istiyorsun? Alman adaletine itimadın mı yok demek istiyorsun? Burada hiçbir adalet, hiçbir kimse tarafından temsil edilmiyor. Bu budalaca sorulara karşılık veren ben değilim. İçimdeki dedelerden, ninelerden biri uyanmış, müthiş kızgın verip veriştiriyor, öç alıyor. Küçücük kalbimin içinde bütün elen diyarı seferber olmuş. Eskisi, yenisi, umutsuz savaşını vermekte. Umutsuz ama mutlaka sonu olacak savaşını, onur savaşını.